Kaf Dağı'ndan yeryüzüne. Masallar, destanlar.
Sevgili dinleyiciler, Kaf Dağı'ndan yeryüzüne masallar, destanlar programına hoş geldiniz. Hem yetişkinleri hem de çocukları yaklaşık yarım saat sürecek büyülü bir yolculuğa davet ediyoruz. Yapımcılığını Zeynep Yıldırım'ın üstlendiği programda masal anlatıcısı Mehtap İnan'ın sesinden Bahtı Karakız masalını dinliyoruz.
Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, deve tellal iken, pire berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Beşiğini devirdim, anam kaptı beşiği, babam kaptı maşayı, dolaştılar köşeyi. Gittim Sultan Selim minarelerini belime sardım, borudur diye. Tophane güllelerini cebime koydum, darıdır diye. İndim balık pazarına, bindim bir kayığa, geçtim karşı kıyıyı. Karşıdan geliyor bir güzel, oldum ona meftun. Elma yanak, kiraz dudak, kalem kaş, gözler ahu. Masaldır bunun adı, söylemekle çıkar tadı. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, vakti zamanında çok ama çok zengin bir adam varmış. Hiç de çocuğu olmazmış. Bu adam bir tüccarmış. Bir gün karısına demiş ki, ben uzun bir yolculuğa gidiyorum. Hem çocuk olmanın çarelerini soracağım herkese, hem de ticaret yapacağım. Karısı ne desin? Sonunda, ucunda çocuk var. Peki demiş. Ona lazım olan bütün eşyayı hazırlamış. Güler yüzünü almış yüzüne, kocasını uğurlamış güler yüzle. Adam da yolda giderken bir dervişe rastlamış. Oturmuşlar, biraz sohbet etmişler. Derviş adama demiş ki, nereye gidiyorsun bey? Tüccarda, hiç çocuğum olmuyor. Ona bir çare aramaya çıktım. Bulduğum herkese soruyorum. Derdimin devasını sormadığım kimsecikler kalmadı. Eğer sen biliyorsan, senden de sorarım. Böyle deyince, derviş yavaşça gülümsemiş. 40 ilmekli heybesinden bir tane kırmızı elma çıkarmış. Elma yaldır yaldır parlıyormuş. Elmanın kırmızı tarafını göstererek, işte elmanın bu kırmızı tarafını karına yedireceksin, yeşil tarafını da kendin yiyeceksin. Fakat kabuklarını soyup ahırdaki kısrağa vermeyi sakın ha sakın unutma. Adam bunu duyunca işlerini falan yarım bırakmış. Gerisin geri dönmüş. Hem nasıl bir sevinç, hem nasıl bir umutla dolu. Hemen evine koşmuş. Karısı onun böyle alelacele döndüğünü görünce işin doğrusu çok şaşırmış. Ama adamın yüzündeki sevinci, gözündeki umudu görünce anlamış işin içinde bir iş olduğunu. Hemen sofrayı hazırlamış, yemişler, içmişler. Sofradan kalkacaklarken adamcağız heybesinden çıkarmış yarısı yeşil, yarısı kırmızı olan elmayı. Kesmiş, kırmızı tarafı karısına ikram etmiş. Yeşil tarafı da kendisi yemiş. Sonra da odalarına çekilmişler. Aradan birkaç ay geçer geçmez, tüccarın karısının başı dönmeye, canı bir şeyler istemeye başlamış. 2-3 ay geçince anlamışlar ki kadın gebe. 9 ay 10 gün sonra bir kız çocukları dünyaya gelmiş. Kadının lohusalığına derviş gelmiş ve demiş ki, kızın kendine gelip gülmeye başlayınca, güldükçe yüzünden güller açılsın, ağladıkça gözlerinden inciler saçılsın, yürüdükçe yürüdüğü yerden çimenler büyüsün. Kız büyümüş, güldükçe güller açılmış yüzünde, ağladıkça gözlerinden inciler dökülmüş. Herkes duymuş kızın bu ününü. Bu rivayetler nihayet Hakan'ın kulağına kadar gitmiş. Hakan'ın karısı, madem ki bu kızın böyle marifeti var, doğruysa bu kızı oğluma alayım demiş ve kızın evine giderek oturmuş. Sohbet dönmüş dolaşmış, kızı güldürecek şeyler yapmışlar. kızı güldürmüş, gerçekten de kızın yanağından güllerin açıldığını görmüşler. Sonra kızdan bir su isteyerek suyu içmişler. Sonra bardağı verirken kıza hatırı sayılır bir çimdik atmışlar. Kızın canı yanınca gözleri de yaşarmış. Derhal inciler dökülmüş o gözlerden. Kız bardağı götürürken de yerlerde çimenlerin bittiğini görmüşler. Bunların doğru olduğunu görüp bilince, işte demişler, biz bu kızcağızı oğlumuza istemeye geldik. Hemen orada söz kesilmiş, kızı şehzade ile evlendirmeye karar vermişler. Kızın bir de emektar dadısı varmış. Dadının da yüzü güzel ama huyu çirkin mi çirkin bir kızı. Çirkinliğin bir yerde çaresi vardır ya, fena kalbin çaresi yoktur. Annesi de kıza uyarak fena bir karar vermiş. Kendi kendine demiş ki kadıncağız, benim kızım o kız kadar güzel. Neden şehzade ile evlenmiyor da bu kız evleniyor? Bir kıskançlık gelip tam göz bebeğinin ortasına oturmuş. Kıskançlık gelip de gözün üzerine oturunca insanoğlu bir daha doğruyu seçemez. İyiyi göremez. Ne iltifat edilse anlamaz, bilmez. Tüccarın karısı bir yandan kızı için çeyizler dizmiş. Babası uzak ülkelerden ipekler ısmarlamış. Gelenler, gidenler, kız mutlu olsun, çeyizi tam olsun diye yapmadıklarını bırakmamışlar. Havlular mı, danteller mi, çoraplar, çamaşırlar mı, her şey hazırlanmış. Nihayet kızın saraya gelin gitme günü gelmiş. Kızın annesi dadısını iyi bildiği için kızını ona emanet etmiş. Bak demiş, yıllardır kızım seninle büyüdü. Sen onun dadısısın. Ben gelemiyorum. Sen ne olursun kızıma güzelce bak. Bir dediğini iki etme. Senden başka güvenecek kimimiz var şu alemde? Sonuçta kızım yabancı bir kapıya gelin gidiyor. Belki onu incitirler. Sen sararsın. Belki onu aldatırlar. Sen yalanı yakalar, kızıma gösterirsin. Belki umduğunu bulamaz, küstürürler. Sen ona büyüklük edersin. Kızın annesi böyle iyi şeyler düşünürken dadı hakkında, dadıysa uymuş şeytana. Arabacıyı kenara çekmiş ve kandırmış. Arabanın içini de tamamen pastırmayla donatmış. Bir sürahi su bile koymamışlar kenara. Sonra kızını ve tüccarın kızını yanına alarak dadı oturmuş arabanın içerisine. Araba yola koyulmuş. Yolda durmadan kıza pastırma yedirmiş kadıncağız. Kız pastırmayı yiye yiye susamış. Su istemiş dadısından. Dadısı demiş ki su yok. Eğer gözlerinden birini verirsen sana bir bardak su bulurum. Kız ne yapsın? Çıkartmış gözünü ve vermiş bir bardak su karşılığında. Kadın yine durmadan kıza pastırma yedirmiş. Acıktın sen, acıktın deyip kıza pastırmaları dilim dilim yedirdikçe kız yandıkça yanmış. Yandıkça yanmış. Su, ne olursun su demiş. Dadısı tekrar su isteyen kıza demiş ki öbür gözünü de verirsen sana bir yerden su bulabilirim. Kızcağız vermiş diğer gözünü de, o da bir bardak su vermiş karşılığında. Kız suyu içip bitirdikten sonra dadı kızın üzerine atılmış. Gelinlik entarisini çıkarmış, kendi kızına giydirmiş. Kızının çiçekli entarisini de gelinlik kıza giydirmiş. Sonra da arabadan aşağı yuvarlayıvermiş. Başına gelen felaketleri hemen anlamış olan kız, hiçbir yeri de görmeden koşarken bir ormana dalmış. Dereye mi düşmemiş? Az mı uz mu gitmemiş? En sonra kendini kaybedip bir ağacın altına sabahı etmiş. İhtiyar bir oduncu kızı görmüş. Bakmış ki kız ağladıkça her tarafına inciler saçılıyor. Önce eline bir tane çuval almış. Bütün incilerin hepsini toplamış. Sonra kıza sormuş. Kızım sen kimlerdensin? Nereden gelip nereye gidersin? Derdin nedir? Kızcağız hikayesini anlatınca oduncu acımış kıza. Seni evime götüreyim ister misin? İhtiyar bir hanımım var. Bizim hiç çocuğumuz olmadı. Bizim kızımız olursun bundan sonra. Bu sözün üzerine kızcağız gülü gülü vermiş. Yanaklarında güller bitmez mi? Adam gülleri de almış eline, doğru götürmüş kızı kendi evine. Aradan günler geçmiş. Karı koca kıza o kadar iyi bakmışlar ki artık aralarında bir güven inşa olmuş. Ve kız, benim çok büyük bir sırrım vardır. Onu annemden başka kimse bilmez. Bana çok iyiliğiniz dokundu. O yüzden bu sırrımı sizinle paylaşmak istiyorum. Benim bir pazu bendim var. İçinde yazılı surenin olduğu, kuvvet vermesi için süs gibi duran bu pazu bend. Bileziğe de benziyor. İşte kolumdaki bu pazu bend çıkarsa ben de ölürüm. Şayet ben ölecek olursam bana bir dağın tepesine bir türbe yaptırın. Kapısına da iki demir kanat yaptırın. Rüzgardan açılıp kapandıkça muradına nail olmayan dilber diye ses versin. Peki demiş adam. Madem sen böyle istiyorsun, peki. Bu esnada dadısının kızı da şehzadeyle evlenmiş. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Fakat şehzade her gün kıza sorarmış. Hani yüzünde açılan güller? Hani gözünden dökülen inciler? Hani arkandan biten çimenler? Kız dermiş ki, şehzadem sen beni güldüremiyorsun. Ondan olmuyor. İyi de seni ağlatan da yok. O da yılda bir kere olur. Peki ya yürürken biten çimenler? Kızcağız demiş ki, o da bahara nasip olur. Şehzade de inanmış bu kadına. Ne yapsın? Bir gün mevsim bahar değilken yoldan bir gülcü geçiyormuş. Vakitsiz gül satarım, vakitsiz gül satarım. Onun çığırışını, bağırışını herkesler duymuş. Öyle ya, mevsim gül mevsimi değil. Bu güller nereden bitti? Bu gülleri satan oduncudan başkası değilmiş meğer. Kız güldükçe güller çıktığında yanağından onların hepsini toparlar, vakitsiz gül satarım diye sokak sokak dolaşarak güllerin hepsini satarmış. Evine böylece bir geçim yolu daha bulurmuş. Kız sıkı sıkıya tembihlemiş kendisini. Eğer birisi senden gül almak isterse, kaç paraya derse, sen de dersin ki bir göze bir demet gül veririm. Saraydakiler bu güllerin nereden geldiğini bilmemişler ama dadı ve kızı hemen işi anlamışlar. Çağırmışlar gül satan oduncuyu yanlarına. Niyetleri şehzadeyi kandırmakmış. Kızımız güldü, yanağında güller açtı. İşte bu güller de o güller demekmiş. Gel gelelim. Oduncu aynı evdeki kızının dediği gibi. Bir demet güle, bir göz isterim deyince dadı ne yapsın? Çıkartmış çantasından sakladığı o gözü ve vermiş adamcağıza. Adam sevinçle almış gözü, koymuş heybesine, vermiş dadıyla kızına da bir demet gül. Onlar şehzadeye gülleri gösterip, işte kızımın yanaklarında gül bitti diye yalanlar söylerken, oduncu da gözleri almış, kızın yanına gelmiş. Besmele çekmişler, kızın gözünü yerine takmışlar. Kız da artık görmeye başlamış. Saraydaki kız hemen şehzadenin yanına koşmuş. Yanağımda güller bitti, kopardım size getirdim demiş. Şehzade bu gülleri koklamış, koklamış. Oduncunun yanındaki kız, şehzade gülleri kokladıkça gebe kalmış. Şehzadenin evlendiği dadının kızının çocuğu olmazmış. Ama şehzade kendisinden vazgeçmesin diye hep gebe taklidi yaparmış. Oduncu bir gün yine inciler satarım, inciler satarım diye sokak sokak dolaşırken yine sarayın önünden geçiyormuş. Dadı ve kızı incilerin satıldığını da duyunca anlamışlar ve oduncuyu takip edip tüccarın kızının yaşadığı yeri bulmuşlar. Ondan sonrası ise tamamen kötülükleriyle alakalı. Bir cadıya gitmişler, yalvarmışlar, yakarmışlar. Vaat etmedikleri hazine kalmamış. Neredeyse saltanattan pay vereceklermiş cadıya. Ve kandırmışlar cadıyı da. Git ve öğren. Bu kızın bir sırrı vardır. Onun ölümünü sağlayan bir şey. Cadı günlerini vermiş. Tüccar kız hamile çocuğunu dünyaya getirmiş. Ve cadıya da o kadar güvenmiş ki sırrını ona da aşikar etmiş. Pazubendinden bahsetmiş. pazubendini de cadı bir punduna getirip kolundan çekip aldığında kız oracıkta ölmüş. Çocuğunu da kapmış saraya gelmiş. Derhal şehzadenin karısı bu pazubendi koluna takmış. Çocuğu da saraya almış. Fakat şehzade bu çocuğa karşı o kadar büyük bir sevgi besliyormuş ki herkes de bunu görüyormuş. Bu büyük sevgi adamın gözünden, göğsünden taşıyormuş neredeyse. Oduncu sabahleyin uyandığı zaman kızını öyle boylu boyunca yerde yatar görünce başına bir şeyin geldiğini anlamış. Hemen bakmış pazubendine, pazubendi yerinde yok. Ah demiş, ne yaptın benim güzeller güzeli kızım. Sen bu yüzden öldün. Peki çocuğun nerededir? Aramışlar, taramışlar, karı koca çocuğu bulamamışlar. Sonra kızının kendisine söylediğini hatırlamış. Ben ölecek olursam bir dağın tepesinde bir türbe yaptır. Kapısına da iki demir kanat yaptır. Rüzgardan açılıp kapandıkça muradına nail olmayan dilber desin. Bunları hatırlayınca oduncu hemen işe koyulmuş. Yüksekçe bir dağın tam tepesine bir türbe yaptırmış. İki tane kanatlı demir bir kapı yaptırmış ki rüzgar her açıp kapattığında muradına nail olmayan dilber diye kapılar fısıldarmış. Fısıltıları rüzgarlar ta dağların eteklerine taşırmış. Dağların eteklerinden ormanlara, ormanlardan da köy, kasaba. Nerede kim ah rüzgar bir şey mi söylüyor dese bunu dinler dalarmış. Muradına nail olmayan dilberin oğluysa sarayda gününü gün edermiş. Bu çocuk bir gün şehzadenin karısının kolundaki pazubendi çıkarıp şehzadenin yanına gelmiş. Baba demiş, seninle bir yere gidelim. O kadar çok ısrar etmiş ki şehzade kabul etmiş. Çocuğun elindeki pazubendi de alıp yola düşmüşler. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Sonra bir tepenin üzerindeki bu türbenin önünde durmuşlar. Rüzgar dağlardan eserken bu türbenin kanatlarına vuruyormuş. Vururken de muradına nail olmayan dilber diye fısıltılar ta kendi kulaklarına kadar geliyormuş. Bu türbenin içinde bu ses dolaştıktan sonra rüzgar her tarafı inletiyormuş. Şehzade ve çocuk türbeden içeri girmişler. Büyük mezar taşının kapağının mermerini şöyle bir sıyırınca çocuk, mezarın açılan tarafında bir kadın baygın bir halde yatıyormuş. Hem o kadar güzelmiş ki çocuk babasının elinden pazubendi alıp ölü yatan kadının koluna takınca ölü birdenbire gözlerini açmış. Bir de ne görsün? Karşısında şehzade. Ağlamış, gözlerinden inciler dökülmüş. Sonra çocuğu kendisine sarılınca gülmüş, yanağından güller açılmış. Şehzade bu zaman her şeyi anlayıp hakiki karısına sarılmış. Onu mezardan çıkarmış, sarayına getirmiş, sarayına getirinceye kadar yolların her tarafı çimen olmuş. Sahte kıza da karşısına alıp sormuş. 40 satır mı istersin yoksa 40 katır mı? Kızcağız yüzü yerde. 40 satırı ne yapayım demiş. Canıma mı susadım? 40 katır olsun. O 40 katıra biner de hiç olmazsa yuvama yurduma dönerim. Ama yuvaya yurda dönmek o kadar kolay değilmiş işte. 40 katırın kuyruğuna bağlamışlar kötü kalplileri. Sonra da deh demişler deh. 40 katır yüklerinin ne kadar kötü olduğunun farkına varmış. Deli gibi oradan uzaklaşmaya başlamışlar. Onlar yolda sağa sola bu kötü kalpli insanları çarptıkça yaralanmışlar, berelenmişler. Onların artık kendi insafı, katırlar nereye götürürse oraya kadar gitmişler. Biz gelelim, yüzünde güller açan, ağlayınca inciler saçan, yürüdükçe yerde çimen bitiren, muradına nail olmamış kıza. 40 gün, 40 gece düğün yapılmış. Muradına nail olmayan kız, muradına ermiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Yoksullara ihsan edilmiş, açlar doyurulmuş. O gün Arife ise ertesi gün bayram olmuş. Yüzü güzelden doyulurmuş da gönlü güzelden doyulmazmış. Gökten 3 elma düşmüş. Biri anlayana, dinleyene. Biri söyletene, söyleyene. Diğerini de soydum, üleştirdim. Her kim muradına nail olmamışsa onlara ikram ettim. Her dilekleri kabul olsun, eksikleri tamam olsun. Söyledik, dinledik. Bir tamam ister, bir kara duma. Kaf Dağı, yeryüzü arası. Şimdi bütün güzellikleriyle hayatı bir solukta yaşamanın tam sırası.
Kaf Dağı'ndan yeryüzüne. Masallar, destanlar.